Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, kıymetli dostlar, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Ayasofya Camii'nden, Cami-i Kebir'den, bu mübarek kubbe altından kim bilir Mevlam bu sesleri nerelere ulaştırıyor. Fakat şu anda en azından bizi dinleyenler, seyredenler olarak sizlere ulaştığını düşünüyoruz. O halde üzerimize selam vermek borçtur efendim. Cenab-ı Hakk'ın selamı sizin ve sevdiklerinizin üzerinize olsun. Ve bu kubbe nasıl bu güzel sütunlar üzerinde cami bir şekilde duruyorsa, Cenab-ı Hak da vatanımızı, ümmeti Muhammed'i böyle cem olmuş, gayet güzel ehli sünnet akaidine ve Efendimizin muhabbetine sımsıkı bağlanmış güzel bir millet, güzel bir toplum haline getirsin. Daha doğrusu halimizi bu sancak altında Cenab-ı Mevla hep muhafaza etsin. Kıymetli Hattat Hafız Hüseyin abimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ismini daha yazmak üzere kalem eline aldı. Hattatlara Fatiha eyledi İsmi Rekkebi'yle. Şöyle bir silinir, fakat eğer silinmez de üzerinde kalırsa 300 sene sonra da 500 sene sonra da aynı kıvamda kalabilecek bir şekilde İsmi Rekkebi'yle ne yapıyor efendim? Şu anda yazısını yazıyor. Cenab-ı Mevla hayırlı işlerimizi inşallah kıyamet sabahına kadar ziyadesiyle daim eylesin efendim. Efendim, Hudeybiye'den bahsediyorduk. Hudeybiye'den konuşuyorduk. Hudeybiye büyük bir imtihan. Diyorlar ki Hudeybiye aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı anlaşmalar o kadar acayip bir noktadan açılmış ve öyle acayip bir noktadan anlaşma imzalanmış ki, hani şöyle anlatıyorlar. Zirveye kadar çıkarsınız bir dağın zirvesine. O dağın zirvesine belki 2-3 metre vardır. Fakat o 2-3 metre kalan yerde baktığınızda, kuş bakışı baktığınızdaki şekille belki 5-6 metre sonra en zirveden, en tepeden baktığınızdaki manzara değişik olabilir. Bunu şu anda biz modern hayatta bir apartman dairesinden de alabiliriz. 5. kata baktığınızda bir şey görünmez. 6. katta biraz bir şeyler görünür. 7. katta tamamen farklı bir manzara çıkabilir. Diyorlar ki alimler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öyle bir görüşü vardı ki ne Sıddık'ı, ne Ömer'ül Faruk'u, ne sahabiden en yüksek derecede olanlar bile o Efendimiz zirvesine, şahikasına erişemedikleri için genel manzarayı göremediler ve onu tam idrak edemediler. Fakat yine de Efendimiz'e itaat ettiler. Bu arada bu anlaşma şartları imzalanırken Hazreti Ömer Efendimiz'in çıkışı tarihe mal olmuş bir hadisedir. Hazreti Ömer Efendimiz Efendimiz'e hitaben, sen Allah'ın Resulü değil misin ya Resulallah? Biz hak din üzere değil miyiz? Cenab-ı Hak bize nusretini vermiyor mu? Biz batıl dava üzere miyiz? Diyecek kadar Hazreti Ömer Efendimiz üzülecektir. Fakat Efendimiz onu teenniyle ve sabra teşvik ederek, evet ben Allah'ın gönderdiği peygamberim. Evet biz hak din üzereyiz ya Ömer. Fakat daha fazla konuşma diyerek Hazreti Ömer Efendimiz'i susturacaktır. Ve bu şekilde anlaşma imzalanır. Süheyl bin Amr artık bu ağır şartlarla, işte bu sene gidilmeyecek, bir daha gidildiğinde muhakkak haber verilecek. Haber verildiğinde Kureyşliler dışarı çıkacak. Niye dışarı çıkacak kıymetli dostlar? Çünkü Mekkelilerin etkilenmesini ve toptan Müslüman olmasından korkuyorlar. O yüzden siz geleceğiniz zaman Kureyşler çıkacak, siz burada umrenizi, tavafınızı yapacaksınız şekliyle anlaşma yapıyorlar. 10 sene hiç kimse birbirine savaş ilan etmeyecek. Eğer bu savaşı ihlal eden olursa ona karşı müeydeler uygulanacak diye. Fakat en ağır madde, bizden biri Müslüman olduğunda biz size iade etmeyiz. Sizden biri dinini terk ettiğinde, İslam olmaktan vazgeçtiğinde, putlara taptığında siz muhakkak bize iade edeceksiniz şeklinde bir anlaşma yapıyorlar, yapıyorlar da dostlar. Tam bu sırada ne oluyor? Hani olacak şey değil dersiniz ya, muazzam bir hadise, müthiş bir imtihan vuku buluyor. Anlaşmayı yapan, taraflardan biri olarak imza koyacak olan kişinin oğlu, yani Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel radıyallahu anh çıkıp geliyor, ellerinde kelepçeler, zincirler. Babası Müslüman oldu diye zincire vurmuş, bir boşluğunu bulmuş, çıkmış ve Efendimizin geldiğini duyunca ona ilhak olmak istemiş. Ellerinde zincirlerle geliyor Ebu Cendel. Babası da anlaşma yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bak ama anlaşmayı yapmadan evvel geldi, henüz imzalamamıştık. Hayır diyor, o zaman anlaşma biter. E ne olacak? Bize iade edeceksin diyor. Düşünebiliyor musunuz efendim? Kaçarak Efendimiz'e gelmiş, imanına haykıran genç tekrar müşriklere teslim edilecek. Sahabi bunu çok hazmedemiyor, anlayamıyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz üzgün, Hazreti Ömer Efendimiz yani o an öldür ya Ömer, müdahale et deseler, yani yaydan çıkmış ok gibi atılacak müşriklerin üzerine. Fakat Efendimiz peki bu şartta kabul diyor. Hatta Süheyl ısrar ediyor. İşte tam gerçekten anlaşma yapıp yapmak istemediğini şimdi göreceğiz. Oğlumu bana iade et deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki diyor, fakat onunla bir konuşacağım. Ebu Cendel'in yanına geliyor, yanına oturuyor. Birazcık daha sabret, çok az bir sabır ve bundan sonra asla işkencenin acısını dahi hissetmeyeceksin. Seni kendimle beraber gönderiyorum, benimle berabersin diyerek Ebu Cendel'i ağlatacak ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu teselli edecektir. Ebu Cendel de veriliyor müşrik tarafına ve o şekilde geliyor. Süheyl hemen Ebu Süfyan'a anlaşmayı yaptığını, 10 sene kesinlikle savaşılmayacağını vesaire vesaire durumu anlatıyor. Çok seviniyorlar kendilerince, Efendimiz'i alt ettiklerini zannediyorlar. Fakat haberleri yoktur. Bütün tezgahlar Allah Teala'ya çalışır ve Allah hiçbir zaman sadikul vaat olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi mahcup etmeyecektir ve etmez de. Çok kısa bir zamanda anlaşmayı kendi taraflarından ihlal edecekler. Aslında bu Mekke'nin fethiyle neticelenecek bir anlaşma halini alacaktır. Fakat biz tekrar Hudeybiye'ye dönelim. Durum hiç de bir fetih havasında gibi değildir. Efendimizin gördüğü manzarayı ashab müşahede etmiş durumda değildir. Efendimiz, evet, ihramınızdan çıkın, kurbanlıklarınızı da kesin, saçlarınızı tıraş edin dese de sahabi o anda dona kalmış vaziyette duracaktır. Ve işte burada bir imtihan var. Aleyhissalatü vesselam orada Semura ağacının dibinde, hemen eşiğinde sahabe-i kiramı Allah'ın emriyle tek tek biata çağıracaktır. Hatta sahabe-i kiram kendisine biat edecektir. Hatırlarsanız Hazreti Osman bin Affan neredeydi? Mekke'deydi. Onu geri iade etmemişlerdi. Anlaşma için bekliyorlardı. Sahabenin içerisinde bazıları Osman artık tavafını da yapmıştır, umresini de yapmış deseler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır, benle çıktığı yolda bensiz umre yapmaz diyerek Osman'a kefil olmuştu. Şecere-i Rıdvan'da razı olunanlar denilmesinin sebebi var. O tahteş şecara ayeti kerimede geçen şekliyle sahabi bir bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme musafa ederek biat tazelediler. Hatta Hazreti Osman Efendimiz olmadığında aleyhissalatü vesselam Efendimiz mübarek ellerini kaldırdılar. Bir elini göstererek, bu Osman'ın elidir, işte bu da benim elim, gıyabında onun da musafasını alıyorum diyerek Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh'ın da gıyabında bizzat ona kefil olarak Efendimiz biatını alacaktır. Bu hadise Fetih suresindeki ayeti kerimeyle, işte o Semura ağacında o gün sana biat ettiler, onların hepsinden Allah razıdır, bütün biat edenlerden Allah razıdır şeklinde Cenab-ı Hak o biat edenleri toptan rızasıyla kuşatacaktır. Evet kıymetli dostlar, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ümmü Seleme validemizle beraber Hudeybiye'ye çıkmıştı. Sahabisine ihramdan çıkın, saçlarınızı kesin mevzu yarım kaldı, onu da tamamlayın müsaadenizle. Duracaklar, cevap vermeyecekler. Efendimiz ikinci kere söyleyecektir, sahabe-i kiram ses çıkartmayacaktır. Efendimiz çadıra girer. Ümmü Seleme validemiz kendisine şöyle der: ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Ashabın şu anda, arkadaşların şu anda şaşırmış vaziyetteler. Sana itaatsizlik etmiyorlar. Onların helak olmasından korkma. Ya Resulallah, sen saçını tıraş et, sakalını kısalt ve ihramından çık, kurbanını kes. Onlar da aynı şekilde yapacaklar buyurarak Efendimizin hanımı olma özelliğini en güzel şekilde ortaya koyan bir hitap şekliyle Efendimiz'i teselli edeceklerdir. Hudeybiye, zahiren gördüğümüz şeylerin bize tefsirini ve tevilini anlatan muhteşem bir şeydir. Devenin duruşundan, sahabe-i kiramın teslimiyetinden, esir olanın sığındığı halde iade edilmesinden, aleyhe gibi görünenin lehte neticelenmesinden ve Efendimizin hanımıyla istişaresinden, şöyle bir genel olarak baktığımızda Allah'ın rahmetini bütün mahlukata yayması, ümmeti Muhammed'in artık adeta her mevcudattan o vahyin özelliğini alabilecek duruma gelmesini biz Hudeybiye'de görürüz. Tam bir fetihtir, tam bir tevhiddir Hudeybiye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mübarek saçlarını kısaltacaklar, tıraş edecekler, kurbanlarını keseceklerdir. Onu gören sahabi birer birer bunu yapacaktır. Güzel bir neşe var sonunda. Bir fırtına, bir rüzgar çıkacak. Ne kadar saç, kesilmiş saç varsa hepsini Mekke, Kabe istikametine doğru alıp yükseltecektir. Ve orada Efendimizin yakın sahabilerinin anlattığı rivayetle kendilerinden düşen bu parça, kendilerinden kopan bu parçaları Allah rüzgar vesilesiyle Kabe'yi tavaf ettirecek ve Mekke'de defnedecektir. Evet, bu fetih rüzgarıdır. Nitekim aleyhissalatü vesselam Sure-i Fetih'in ayetlerine mazhar olacak. Daha doğrusu bu Hudeybiye'den sonra Fetih Suresi inzal olunca Fetih Suresinin inzalini sahabisine yayacaktır. Sahabe-i kiram buyuruyor ki biz aleyhissalatü vesselam'ı hiç bu kadar neşeli görmedik. Bindikleri devenin üzerinde Fetih Suresini tebessüm ederek, gülerek, hatta mübarek dişleri görünerek Fetih Suresini uzun uzun okudular. Tekrar tekrar okudular. Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Fete vesile olsun diye ya Rab. İnna fetahna leke fethem mübina. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Bu ayetler apaçık bir fethin müjdesiydi. Ve kendisinin gelmiş geçmiş bütün günahlarının affolduğu müjdesiydi. Hak'tan hususi, onların izzetini gösterecek bir nusretin geleceğinin müjdesiydi. Ağaç altında biat edenlere müjdeler vardı. Ve muhakkak Kabe size nasip olacak, Resulullah'ın rüyası haktır denilen ayetler işte Fetih Suresi'nde hala müminlerin lisanında kıyamet sabahına kadar yürüyecekti. Orada seslendi, orada seslendirdi Efendimiz, Kur'an olarak kıraat etti ve hala ümmeti o fethin ışığında kıyamete doğru yürümekte efendim. İşte Hudeybiye böyle oldu kıymetli dostlar. Bu arada Medine'ye Efendimiz geldikten birkaç hafta sonra Ebu Basir ismindeki bir sahabi kaçarak Mekke'den gelmişti. Medine'ye sığındı. Efendimiz dedi ki ya Ebu Basir, biz söz verdik, sözümüzü çiğneyemeyiz. Dikkat edin dostlar. Efendimiz müşriklere verdiği sözü tutmuştur. Dünya tarihinde bu kadar sözüne sadık bir tane daha insan yoktur. Biz söz verdik onlara. Sen gizlice geldin buraya ama biz söz verdik, seni iade edeceğiz. Nitekim Mekke'den gelenler hadi bakalım anlaşmanın şartlarını yerine getir denilince Ebu Basir de ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Ben seni mahcup edeceğime bin kere bu yola kendimi feda ederim diyerek Efendimizin de müsaadesiyle gelen heyete Ebu Basir'i teslim edecektir. Fakat Zülhuleyfe yakınlarında Ebu Bekir yanında bulunanların birisini kılıcını alacak, orada hemen onun işini bitirecek ve kaçmayı başaracaktır. Ellerinden kurtulacaktır. Tekrar Medine'ye geldiğinde Efendimiz kabul edemeyeceğini söyleyecek. Fakat madem ki sen kendi imkanlarınla kaçtın, şu anda Medine'nin dışında herhangi bir yere gidebilirsin, sana müsaade ediyorum diyecektir. Ebu Bekir de hakikaten basiretli bir iş yapacak. Şam kervanlarının geçtiği Mekke Şam arasındaki bir geçidi, İs denilen bir boğaz mevkiini tutacak ve orada hicret eden, daha doğrusu Mekke'den kaçan, bir şekilde Medine'ye gidemeyen, iltica edenler tarafından bir örgüt, bir heyet kuracak ve Şam kervanlarını rahatsız edecektir. Hatta bu sırada Ebu Cendel de Mekke'den kurtulacak ve Ebu Basir'e ilhak olacaktır. Kıymetli dostlar, bu şekliyle baktığımızda şöyle bir İslam medeniyetinin, devletinin Medine'de başlayan şeklin nerelere kadar yayıldığını ve tezahür ettiğini görmek için önemli hadiselerdir. Hudeybiye'den sonraki durumlar. Bu arada gelin şu birkaç dakikamızda şunları konuşarak tamamlamış olalım. Medine'de biliyorsunuz daha evvel hep ihanetleriyle, Hendek'te olsun, Uhud'da olsun, Bedir'de olsun devamlı ihanetleriyle ve Mekkeli müşriklere yardım etmesiyle Yahudiler artık bir çıban başı haline gelmişti. Ve bu çıbanın başı da Hayber'di. Efendimiz Hayber'in fethini murad etmişti ve bunu da sahabesiyle konuştuğunda, şöyle bir ortaya istişare için açtığında, samimi Müslümanlar evet ne zaman olacak diye bekliyorduk ya Resulallah. Çünkü arka planda lojistik destek veren bir konumdaydı Hayber. Medine'ye 4-5 konak mesafedeydi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber üzerine yürüdüğünde 1400-1500 arasında bir cemaat, bir asker vardı. Neticede çok kısa olarak geçeceğiz. Bu saatler, bu dakikalar artık sadece hatırlatmak şeklinde olacak. Ve Hayber'in fethinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sancak meselesi var. Bu sancağı öyle birine vereceğim ki o Allah ve Resulü'nü çok sever. Allah ve Resulü de kendisini çok sever diyerek sahabisine duyuracaktır. Ve herkes sabahı beklerken, sabah kendisi olsun, aman sancak benim olsun diye dua ederken Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ali nerede buyuracaktır. Hazreti Ali Efendimiz rahatsızdır. Göz ağrısı çekiyordur. Çok şiddetli sıtmaya tutulmuş gibi vücudu üşümektedir. Hazreti Ali'yi iki kişi kollarında tutarak getirecektir. Efendimiz mübarek dudaklarıyla Hazreti Ali Efendimizin gözlerini öpecek, şifası için dua edecek ve sancağı kendisine verecektir. Hazreti Ali Efendimizin Hayber'e gidişi muazzamdır ve Hayber'in fethi gerçekleşecektir. Hayber'in fethi sonrasında Yahudiler bizim Tevrat'a göre hükmet diyecekler. Tevrat'a göre hükmedildiği için de içlerinde bütün erkekler bir bir telef edilecek ve yine Tevrat'ın hükmüne göre arazileri, çocukları taksim edilecektir. Bu arada Hüvey bin Ahtab'ın kızı Hazreti Safiye ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izdivac edecektir kıymetli dostlar. Zaten Hazreti Safiye de daha sonra Müslüman oluşunda şunu anlatacaktır ki rüya görmüştür ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle evleneceğini de rüyada bildirmişlerdir. Bundan dolayı da Hazreti Safiye'nin rüyası çıkmıştır. Bir not, bir anekdot. Acaba köle olarak mı kalacak Efendimizin yanında, yoksa müminlerin annesi mi olacaktır? Bunun için de sahabi-i kiram merak ediyor ve bekliyordu. Ne zaman ki Safiye validemiz tesettür içerisinde ashabın yanında, Efendimizin yanında görününce, artık Efendimizin o kişiyi bir cariye olarak değil eşi, hanımı olarak aldığını bütün sahabi görecek ve bu şekilde de aleyhissalatu vesselam Efendimiz Safiye validemizle evlenmiş olacaktır. Evet kıymetli dostlar, Hayber'de çok hadise var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zehirlenmesi meselesi de burada. Ashabıyla birlikte kendilerine gönderilen kuzudan yerken ağızlarına alıp tükürmüşler. Ve et de dile gelmiştir. Ya Resulallah beni yeme, beni zehirledi. O kadın, o karı, Yahudi karısı beni zehirledi. Yeme beni diyerek hitap edecektir, nida edecektir. Efendimizin binlerce mucizesinden sadece bir tanesidir. Bunu şurada zikrediyorum ve programı, sohbeti sırlıyorum kıymetli dostlar. Çünkü Efendimiz rıhletlerine yakın, vuslatlarına yakın o kadının yaptığı zehirli etin acısını damarlarında hissediyorum buyuracaktır. Bu Efendimizin de şehit olduğunun bir emaresidir. Hayber'de böyle. Evet, fakat hemen programımızın sonunda aleyhissalatü vesselam Efendimizin ismini İmamül Muttakîn, müttakî olan bütün peygamberlerin imamı ve şu anda da işlerini güçlerini Allah'ın rızasına uygun yapmaya çalışanların imamı ve önderi İmamül Muttakîn sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en güzel isimlerinden, en bilinen isimlerindendir. Cenab-ı Hak sizleri ve bizleri takvaya erişen kullarından eylesin. Sizlerin ve bizlerin zürriyetini salih ve mümin eylesin. Kafir annesi babası olmaktan, ninesi dedesi olmaktan cümlemizi Mevlam muhafaza eylesin. Allah'a emanet olunuz ve selam.